Efendim bugün aşureden konuşacağız demiştik. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Aşure gününüz kutlu olsun demek doğru mudur? Tebrik etmek gerekir mi bugünü?
Tabii. İslamiyet'te belli gün ve geceler var. Bunlara kıymet verilmiş. Bayram geceleri gibi, kandil geceleri gibi. Bunların dışında bir de en çok kıymet verilen gecelerden bir tanesi de bu aşure günü ve gecesidir. Yani 10 Muharrem bunun hem gecesi, yani 9-10'a bağlayan gece, hem de o gün kendisi kutlu bir gecedir, mübarek bir gecedir. Onun için tebrik edilir. Ayrıca eski adet yılbaşıdır, hicri takvime göre Muharrem ayı yılbaşıdır. Aşure günü onun 10. günüdür. Osmanlılar zamanında bu şimdiki yılbaşı kutlamaları yerine Muharrem tebrikleşmeleri olurdu. Ve insanlar birbirlerini Muharrem ayını tebrik ederler. Yani yeni seneyi tebrik ederler. Hatta ben eski hatıralarda okurdum.
Ay boyunca mı devam eder? Yoksa
Muharrem boyu devam eder ama tabii başında başlaması lazım. Mesela birbirimize Muharrem tebriki yazardık. Veya filanca yerde bir akrabamız vardı. Bize Muharrem tebrikleri gelirdi. Muharrem tebrik demek yeni sene tebriki demek. Tebriki oradan anlıyoruz ki birbirlerini bu şekilde tebrik etmişler. Hatta uzak yerlerde olanlar birbirlerine bu vesileleri tebrikler yazmışlar. Mektuplar yazmışlar.
Yani kartlar ve mektuplar göndermişler.
Evet.
Bugünün öneminden bahsedeceğiz elbette. Bugünle ilgili yanlış anlaşılmalardan, yanlış anlatımlardan da bahsedeceğiz. Öncelikle günün önemini anlatalım mı?
Evet. Şimdi Aşure İbranice 10. demektir. 10. gün. Muharrem'in 10. günü olduğu için buna Aşure deniyor. Aşere 10 demektir. Şimdi bu gün bütün peygamberler tarihinde kıymetli bir gün, kıymet verilmiş bir gün. Adem peygamberin tevbesinin kabulü, Nuh peygamberin gemisinin karaya çıkışı, tufanın sona erişi, Eyüp peygamberin şifaya kavuşması, İbrahim peygamberin ateşe atılıp yanmaması, Yusuf peygamberin kuyudan çıkarılması, Yakup peygamberin oğluna kavuşması, Yunus peygamberin balığın karnından kurtuluşu. Bunların hepsi İslam tarihi kitaplarında, siyer kitaplarında yazdığına göre İsa peygamberin göğe yükselmesi, Musa peygamberin Kızıldeniz yarılarak Firavun'un elinden kurtulması gibi pek çok kutlu hadiseler bu gün cereyan etmiştir. Şimdi tabii bu günün kıymetini Yahudiler de biliyordu. Hazreti Muhammed Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zaman burada bir Yahudi topluluğu vardı. Malum Medine o zaman Araplar ve Yahudilerin oturduğu bir yerdi. Biraz Irak'a doğru da Hristiyan Araplar vardı. Bu Yahudiler burada güçlü ve zengin kimselerdi. Arapların bir kısmı Müslüman oldu. Bir kısmı eski dinlerinde kaldı. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde burada Yahudi vardı, Hristiyan vardı, Müslüman vardı, müşrik vardı. Dört grup insan vardı. Yahudilerin geldikten az bir zaman sonra, Hazreti Peygamber'in Medine'ye gelişinden az bir zaman sonra Yahudilerin oruç tuttuğunu gördü. Yahudilerde de oruç vardır, Hristiyanlarda da oruç vardır. Şekil olarak bazı farklılıklar gösterir Müslümanların orucundan. Sordu Hazreti Peygamber, niçin oruç tutuyorsunuz diye. Onlar da dediler ki, bizim peygamberimiz Musa Aleyhisselam bugün Kızıldeniz yarılmış mucize olarak ve Firavun'un elinden kurtulmuş, öte tarafa geçip sonra da malum Filistin'e gelmiştir. Bugün Hazreti Musa'nın kurtuluş günü olduğu için biz bugüne çok kıymet veririz ve o gün oruç tutarız. Hazreti Peygamber bunun üzerine diyor ki, kardeşim Musa'nın kurtuluşuna sevinmek bana daha layıktır. Yani siz evet Yahudisiniz ama Hazreti Musa'nın dininde birçok değişiklikler olmuş. Artık yeni bir din ortaya çıkmış. Musa peygamberin dini neshedilmiş, yürürlükten kaldırılmış. Artık siz Müslüman olmanız gerekir. Böyle olduğu halde olmuyorsunuz. O halde Musa'nın ya sevinmek en çok bana layıktır. Çünkü biz onun yolundayız, onun yolunu devam ettiriyoruz ve onun dinini tesis ediyoruz, yüksek tutuyoruz. Ve o gün oruç tutmuştur. Fakat Hazreti Peygamber'in bir adeti vardı. İbadetlerde, yani kılık kıyafetinde değil ama ibadetlerde Yahudilere ve Hristiyanlara ve başka din mensuplarına benzemeyi tercih etmezdi. Yahudilere benzememek için 9'u ve 10'u ve 11'i oruç tuttu. 2 gün.
Yani bugün ve yarın.
Evet. 9'u ve 10'u da olabilir. Yani sadece o gün oruç tutmak istemedi. Yani Yahudi dinine Yahudi dinini
taklit
ediyormuş gibi anlaşılmasın diye bu şekilde cereyan etti. Ve Aşure günü orucu Müslümanlara farz oldu. Henüz Ramazan orucu yok. Bütün Müslümanlar da
ilk farz olan oruç.
O budur. Evet, budur. Fakat ondan sonra farziyeti şüphelidir. Bazı alimlere göre Ramazan orucundan önce Müslümanlara bu oruç farz oldu. Sonra o farziyet Ramazan ayına intikal etti.
Yani biri ortadan kalktı anlamına mı geliyor
evet,
farz?
Farziyeti kalktı. Ama sünnet olmaya devam etti. Bazı alimlere göre de deniyor ki oruç henüz farz olmamıştı. Önce sünnet oldu. O da aşure günü orucudur. Sonra Ramazan orucu farz olunca bu sünnet olarak kaldı. Bu da gösteriyor ki aşure günü yüksek bir gündür. Yani o gün oruç tutulması, bütün sahabilerin oruç tutmaları, Ramazan'dan önceki oruç gününün o gün kabul edilmesi bu günün kutlu bir gün olduğunu gösteriyor. Tabii Hazreti Peygamber'in bu mevzuda çok da sözleri var. Bu günü öven sözleri var. Bu sebeple aslında bir Yahudi kutlu günü iken Müslümanların da kıymet vermesiyle Müslümanların da mübarek tuttuğu, kıymet verdiği bir gün olmuştur. Ve öteden beri Müslümanlar arasında bugün gerek ibadet olarak gerek neşelenme, sevinme olarak kutlanmıştır, tanınmıştır, bilinmiştir, teyit edilmiştir.
Hristiyanlar açısından bir özelliği, önemi var mı?
Hayır efendim. Hristiyanlar zaten Hristiyanlığın geliştiği cemiyette Yahudi takvimi zaten kullanılmıyordu. Artık Hristiyanlar zaten Pavlus'tan itibaren Yahudi şeriatını tamamen terk ettiler. Onun için Yahudilere ait hiçbir ritüel, hiçbir şer'i hüküm, dini hüküm Hristiyanlar tarafından bilhassa benimsenmemiştir.
Özellikle?
Evet, benimsenmemiştir. Hı
hı. Bu günle ilgili pek çok duanın kabul edildiği gün olduğunu söylediniz, örnekler verdiniz.
Evet.
Bundan hareketle işte bugün yapılması gerekenler aramıza paylaşılırken hep buna ithafen yapılacak duaların dikkatli olması söylenir.
Aşure günü kıymet verilmiş bir gündür. Yani Allah tarafından kıymet verilmiş bir gündür. İnsanların değil. İnsanlar bundan dolayı ona kıymet vermektedir. Bugün yapılan duaların ve ibadetlerin makbul olacağı söyleniyor. Aşure gününde okunacak hususi dualar bildirilmiş. Ama mübarek günlerde yapılacak ibadetler 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Bugünün ehemmiyetine binaen insanın biraz daha dini vecibelerinde hassas olması, içtimai vecibelerinde hassas olması icap eder. Anne babayla, akrabalarla, eşle, dostla görüşmesi, onlarla bugünü tesit etmesi, onların hatırını sorması, onlara karşı bir vecibesi varsa bir şey vermek, nafaka gibi bunları yerine getirmesi aşure gününde ayrıca bir ehemmiyet kazanıyor. Bir de aşure günü için Hazreti Peygamber'in bir sözü vardır. Bugün çoluk çocuğunun nafakasını geniş tutana bir sene boyunca nafakası geniş tutulur. Onun için adettir aşure gününde insanlar normalin fevkinde alışveriş yaparak evdekileri sevindirirler. Bu hadis-i şerife uymak için bu meşhur aşure tatlısının da zaten dayanağı budur.
O zaman bugün alışveriş yapmak mı?
Evet, aşure gününde daha fazla, yani normal zamanda aldığından biraz daha fazla alışveriş yapmak imkanı olanlar için tabii. Bu bütün senenin, tabii çoluk çocuğu için bu bütün senenin bereketli geçmesine sebep olur diyor Hazreti Peygamber. İşte bundan dolayı aşure yapmışlardır. İçine her şeyi dolduruyorsunuz, bir bolluk oluyor.
Bir dağıtıyorsunuz.
Yani geçiminde çoluk çocuğunun nafakasına genişlik gösterenler, mesela o gün normalde yiyip içmedikleri bir şeyi yedirenler, giydirenler çoluk çocuğunun nafakasında bir genişlik göstermiş olur. İmkanı olanlar tabii. Bu genişlik, çünkü İslam dininde çoluk çocuğa alınan her şey sadaka sevabıdır. Yani bir insan hanımına, çocuklara ne alsa sadaka vermiş gibi sevap kazanır. Bunu biraz geniş tutarsa aşure gününe hürmeten bütün sene olan onun nafakası, maişeti Allah geniş tarafından geniş tutulur.
Bugün aşure yapmak mı lazım? Yani yapmak mı doğru yoksa sonrasında mı dağıtmak doğru?
Şimdi rivayet odur ki Hazreti Nuh'un gemisi Cudi Dağı'na konduğu zaman çok sevinmişler. Tufan bitmiş. Günlerdir 40 gün, bir rivayette 6 ay tufanda gezmişler. Ambardaki yiyeceklerle idare etmişler. Onlar da azalmış artık. Bitmeye yüz tutmuş ama bitmemiş. Sevinç isharından ambardaki bütün kuru bakliyatı, kuru yemiş ne varsa getirmişler. Onu kaynatarak kazandı bir yiyecek pişirmişler.
Bu bir tatlı mı?
Bu bir tatlı. Bu bir tatlı. Ve bunu tufandan kurtulanlar, başka insan yok zaten. Bir kısmı Hazreti Nuh'un ailesi, bir kısmı ona inananlar. Onlar bunu yemişler. Rivayet o ki o zamandan bu zamana insanlar, bilhassa şark toplum cihetinde yaşayan müminler aşureyi yapmışlar ve buna kıymet vermişler. Şimdi tabii bu bir menkıbe. Yani İslam dininin kaynaklarında ne Kur'an-ı Kerim'de ne hadis-i şeriflerde bildirilmiyor. Hazreti Peygamber'den ve onun eshabından da aşure yaptığına dair, yani 10 Muharrem'de aşure yaptığına dair bir bilgi yok. Öyle olunca bu gün mutlaka aşure yapmak lazımdır. Biz bugün aşure yaparsak sevap kazanırız. Yapmazsak o sevabı kazanamayız.
Sevaptır, aşure kaynatalım demek doğru değil.
Doğru değildir. Çünkü Hazreti Peygamber'in ve onun eshabının yapmadığı bir şeyi yapmak doğru değildir. Ancak bugün veya bir başka gün aşure veya başka bir tatlı yapmak veya bunu dağıtmak, bu çok sevaptır. Yani bugün aşure yapılabilir. başka bir tatlı da yapılabilir. Aşure başka bir gün yapılabilir. Yani aşure yapmanın dinen mahsuru yok. Hatta bugün yapmanın sevabı da var. Ama bugün yapmak lazımdır. Sevap kazanabilmek için aşureyi mutlaka aşure günde pişirmek lazımdır diye bir adam inanırsa bu doğru değildir. Çünkü İslam dinine Hazreti Peygamber tarafından bildirilmemiş bir şey sokmak doğru değildir. Din halis bir şekilde kalmalıdır. Bütün dinler için bu söz konusudur. Onun için din büyükleri diyorlar ki bugün sevap umarak, daha doğrusu ibadet olduğuna inanarak aşure yapmak doğru değildir. Ama buna inanmadan yani bir tatlı yapacağız. Bu aşure de olabilir, başka tatlı olabilir. Tatlı yapmak sevaptır. Çünkü hele eskiden tatlı çok kıymetli olduğu için tatlı normal yemeğin dışında bir yemekti. İnsanları çok sevindirirdi. Adama bir et yedirseniz tatlı yedirmek kadar sevap değildi. Sevap alamazdınız. Çünkü sevindiremezdiniz onu. Bu iş sevindirmekle alakalıdır. Sevabın boyutu karşı tarafa yaptığınız iyiliğin kıymetiyle alakalıdır. Bu az olur çok olur mühim değil. Niyet, ihlas ve karşı tarafın memnuniyetiyle ölçülür. Yaptığınız işin kıymetiyle ölçülmez o. Çok basit bir şey karşı tarafı sevindirmişse bir çengelliğine verdiğiniz zaman birisine o orada
ona ihtiyacı varsa
şeyini bohçasını tutturmuşsa ondan daha kıymetli bir şey yoktur onun için. O bir avuç altın verseniz o kadar sevinmez. O zaman bu sevaptır. Tabi bu niye niyetle vermişseniz. Bugün de aşure veya başka bir tatlı pişirip dağıtmak çok sevaptır. Çünkü bugüne kıymet vermek olur ve bugün maişetini geniş tutmak olur. Çünkü aşureye her şey konduğu için diğer tatlılardan üstünlüğü budur. Aşure bunun için tercih edilmiştir.
Zor yapılan bir şey olduğu için şimdi hazır alıp dağıtıyorlar. Onun bir sakıncası var mı?
Olsun yani hiç değilse bu geleneğe sahip çıkıyor. Buna da şükür.
Neresinden yakalayabilirsek tabii, diyorsunuz. Tabii.
İnsanlar imkanının nispetindedir. Hazreti Süleyman'a giderken karınca bir çekirge budu almış götürmüş. İnnel hedaya ala kaderi muhtiha. Hediye edenin gücüne göredir demiş. Benim elimden de bu kadar geliyor. Onun gibi insanın imkanı dahilinde yapacağını yapar.
Başka toplumlarda da aşure var mı?
Elbette. Şark toplumların hepsinde var. Avrupa'da yok. Avrupa'da rastlamadık. Çünkü onlar şark kültüründen uzaklaşmışlar. Ama bu coğrafyada yaşayan Ermenilerde var, Rumlarda var, Türklerde var, Müslümanlarda var, Alevilerde var. Bunların üç aşağı beş yukarıda birbirinden farkı var. Ama hepsi aynıdır.
Malzeme aynı ama galiba yapılış biçimi birbirinden
farklı. Yapılış biçimi biraz farklı. Bazen malzemeler de birebir aynı değil. Mesela Ermeni ve Rum aşuresi ki Ermeniler Anuşabur derler buna. Şeyler Goliva derler, Koliva derler Rumlar. Bunlar bakliyattan ziyade kuru yemişe ağırlık veriyorlar. Yani kuru yemiş çok var bunda. Bakliyat yok, buğday mutlaka var da.
Onun yani, özü zaten olmaz. Nohut,
fasulye yani çok aranmıyor. Bakliyat çok aranmıyor ama kuru yemiş mutlaka aranıyor.
Kuru yemişten kastınız incir.
Badem, fındık, kuru incir bunlar mutlaka bulunması icap ediyor. Fıstık bulunabilen.
Yine bu ayda mı pişiriyorlar?
Onlar da yılbaşında pişirirler ama onların yılbaşı artık değişmiştir bunların. Yani onlar Roma hakimiyetine girdikten sonra Hristiyanlar Roma takvimini benimsedikleri için artık onlar için ay takviminin bir emniyeti kalmadı. Ay takvimi Müslümanlar ve Yahudilerde vardı. Yahudiler de sonradan ay takvimini güneş takvimine benzeterek karıştırdılar. Onların da Muharrem'i artık Müslümanların Muharrem'iyle her zaman bir araya denk gelmiyor.
Dolayısıyla
bu işi Muharrem'de yapan Müslümanlardır. Diğerleri yılbaşında yaparlar. Evet. Ama şurası enteresan. 10 Muharrem ayı yılın ilk ayıdır. 10 Muharrem'de bunun başlarına yakın kutlu bir gündür. Bugün yapılması enteresan. Öbürleri de yılbaşında yapıyor. Kendi takvimlerine göre yılbaşını yapıyorlar ama demek ki aşure biraz bir yılbaşı tatlısı hüviyeti de var.
Acaba gelenek hani tatlı yani itibariyle. Yıl itibariyle tatlı yenmesi tabii. Ve ikramın bol olması.
Bol olması ve içindekilerin çok çeşitli olması da yıl boyu işte o aynı telakki. Yıl boyu bereketin umulduğunu gösteriyor.
Bugün toplumun farklı kesimleri için farklı anlamlar içeriyor. Farklı törenleri var. Mesela ay boyunca oruç tutanlar var. Mutlaka aşure pişirenler var. Dağıtanlar var. İşte biz tabaklara koyup üzerini süsleyerek dağıtıyoruz. Tencereyle dağıtanlar var. Daha çok eve götürmeye çalışanlar var. İşte belli bir sayıyı tutturmaya çalışanlar var. Mutlaka 7 eve, mutlaka 11 eve. Bunlar var mı gerçekten?
Şimdi şöyle, benim çocukluğumda da bazı evler kazanla pişirirlerdi. Ve Anadolu'da zaten aşure cıvık pişirilir. Bunu aşure çorbası denir. Cıvık ve çok pişirildiği zaman tencereyle evlere dağıtılır. Hani gittiği zaman oraya neredeyse bir öğün olacak kadar çok verilir. Böyle küçük kaselerde değil, çok verilir. Bu içine yedi malzeme koyma adeti var. Yani aşurenin
en az yedi
malzeme var. Yani ben eskiden de aşure pişirenlerde aman yediden az olmasın diye. Yani beşer bir şey bulunamayabilir. Olur ki evde incir yoktur. Ama yedi malzemeyi mutlaka tutturmaya çalışırlardı. Bu yedi malzeme zaten öyle veya böyle temin ediliyor. Olmazsa olmazları vardır. Buğdaysız olmaz aşure. Fasulye veya nohut veya her ikisi de olmalıdır içinde. Şekeri zaten olacaktır. Bu sefer kuru meyveler var. Kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, kuş üzümü, efendim elma veya armut içine atılır. Portakal kabuğu, efendim Hindistan cevizi varsa, değilse normal ceviz, fındık, fıstık, badem, kara üzüm, bunlar mutlaka
karanfil,
karanfil koku vermesi için bunlar mutlaka konur. Bir de nişasta mı konur kıvam yapmak için?
Eğer yeterince kaynatmadıysanız buğdayı gerekebilir.
Ondan sonra bunlar zaten olmazsa olmazıdır. Nar üzerine serpilir. Bazıları kendine göre bazı farklı şeyler de koyuyor ama bunlar üç aşağı beş yukarı bir aşurede olan şeylerdir. Şimdi askeri yedi yapmazlar. Yedi kendinden başkasına bölünmeyen bir sayıdır. Bazı sayılar dinlerde mukaddes kabul edilir. Mukaddes demeyeyim de yani kıymet verilmiştir bazı sayılara. Yani yedi de bunlardan birisidir. İşte yedi gökler vardır, yedi cennet vardır, yedi cehennem vardır, yedi yer vardır, yedi gök vardır, yedi cehennem. Eshab-ı Kehf, mağara ehli yedidir. Tavaf yedi kere dönmek demektir. Şeytana taş yedi kere atılır. Yani yedinin böyle bir şeysi var. İslamiyet'te bir yeri var. Yani mukaddes demeyeyim de dinlerde böyle yedili sayı, yedili bazı ritüeller var. Burada da yedi malzeme asgari ve yedi eve en az dağıtmak, yedi kapıya dağıtmak. Ben çocukken mutlaka ona emniyet verdim. Aman yavrum yedi oldu mu? Aman oldu. Olmadı mesela. Bulamadınız evde. Altı tane oldu. Evi bir kasvet basar. Neyse olsa da birisi gelir ona yedirirler. Tamam neyse yedi tamam, oldu. Abi. Ama acaba oldu mu? Hani eve gelene verdik. Tabii. Acaba kapıya gitmedi oldu mu? Neyse o bir şekilde o yedinci kapı yapılırdı. Bunlar halk inanışlarıdır. Çok fazla dinle bir bağlantısı yok. Ama sayıların bir sembolik kıymeti var insanlarda. Bunu inkar etmek mümkün değildir. Şimdi her tatlının bir mevsimi var, tarihi var. Yani bayramlarda baklava yapılır, düğünlerde kadayıf yapılır, Ramazan'da güllaç yapılır, kandilde lokma dökülür, ölüde helva karılır. Adettir Muharrem'in onunda da aşure yapılır. Veya Muharrem'in herhangi bir gününde. İlle onu da değil, eskiler ille onunda da yapmazlardı. Yani Muharrem ayının aşure ayı geldi derlerdi.
Muharrem ayına aşure ayı.
Aşure ayı derler. Şimdi ben de düşünüyorum, neyse siz yapın da sonra da ben yapayım diye böyle.
Üst üste gelmesin.
Hanımların konuştuklarını da biliyorum çünkü herkes birbirine dağıtırdı. Bu işin ehemmiyeti tabii çok zor yapılan bir şey. Hepsi ayrı ayrı pişiyor bunların. Bir araya da pişmesi mümkün değil. Sonra her birinin ayrı zamanları var. İşte belli zamanda karıştıracaksınız. Karıştırma çok mühim. Yoksa aynı kaseye hep aynı malzemeler gelir. Şekerini işte belli zamanda ekleyeceksiniz. Bunların hepsi bir iş. Eskiden hanımların vakti vardı. Şimdi hanımların tabii vakti yok ama hazır aşure imdada yetişti burada da. Zor bir tatlı yapmak. Her zaman da yapılabilen bir şey değil. Ama bu ölçüde de lezzetli. Bu ölçüde de gıdalı. Ve hatıraları canlandırdığı için de hoş bir tatlı. Yani geçmişi hatırlatıyor insana. Ondan dolayı aşureye çok kıymet verilirdi. Aşure olmazsa olmazıydı. Nasıl ki bir adama tutup da normal bir zamanda lokma götürseniz hayırdır kandil mi derler dersin. Ve helva götürseniz hayırdır birisi mi öldü. Aşure de geldi mi o ay falan derler hemen aşure ayı geldi mi.
Halbuki aşure. Arada da yapanlar var.
Yapanlar var yapılan var pastanelerde bile yapılıyor insan çok canı istediği zaman kimseye de nazı geçip pişiremediği zaman gider bir pastanede iyi kötü yani aşuresini yer. Şimdi zahmetli bir iş. Çok da belki ucuz değil şimdi içine konan malzeme. Eskiden fevkalade ucuz olan badem, fıstık, efendim ceviz şimdi çok pahalı. Belki bakliyat bile çok pahalı. Bak, buğday belki en ucuzudur şimdi. O bile çok pahalı ama dediğim gibi zaten her zaman pişen bir tatlı değil.
Şöyle bir şey de yapıyorlar. Hani pişiremeyecek olanlar buğdayı haşlayıp kuşlara atıyorlar.
Ha, o da olur. Maksat sevap zaten kazanmaktır. Evet. Kuşları beslemek. Hatta Kıbrıslılar Rumlardan alarak aşureye goliva derler. Rumlar goliva derler. Kıbrıs Türkleri golifa derler ona. Hatta böyle bir şeyi çok dağıtmaya da golifa gibi dağıtmak derler. Golifa mı sandın sen bunu dağıtıyorsun böyle bol bol. Yani aşure mi bu? Demek ki aşure
der demek mi? Demek ki bereketli oluyor. Pişerken dağıtma, de çok oluyor.
Dağıtma şeysi var. Onlarda da yediye dikkat ediliyor. Yani Rum ve Ermenilerine de baktım. Ben aşurelerinde mutlaka asgari yedi malzeme konur. Fazlasına cevaz var. Fakat Alevi aşuresi biraz farklıdır. Şimdi Aleviler zaten Muharrem ayına 10 Muharrem'e çok daha farklı bir değer veren bir topluluktur. Onların 12 imam orucu dedikleri bir oruç var. Alevilerin çeşitli kesimlerinde ufak tefek farklılıklar göstermekle beraber bu 12 imam orucu 12 günlük bir oruç. Muharrem'den az önce başlıyor, 10 Muharrem'de bitiyor. Ondan önce aşure pişirilmiyor. 10. gün aşure pişiriliyor ve o gün oruç onunla tamamlanıyor. Aşure 12 malzeme asgari konuyor. 12 imamı sembol. 12 imam malum Hazreti Ali ve soyundan gelen büyük alimlere verilen isimdir ki gerek Aleviler gerek Sünniler tarafından kıymet verilen büyük alimler, büyük velilerdir. Şimdi Aleviler için bugünün ehemmiyeti tabii 10 Muharrem'de ki tarihi hadiselerden kaynaklanıyor. 10 Muharrem aynı zamanda Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği gündür Kerbela'da. Hazreti Hüseyin Medine'den Küfe'ye giderken Şam, o zaman hükümet merkezi, Şam'dan gelen ama Iraklılar tarafından önü kesiliyor. Çünkü Irak'a varırsa Irak'ın karışacağı ve orada Şam halifeliğine, Şam'a karşı bir hareketin olacağını düşünüyor Şam. Önünü kestiriyorlar. Fakat önünü kesenler kraldan çok kralcı bir tavırla Hazreti Hüseyin'le savaşıyorlar ve Hazreti Hüseyin'i ve o etrafındakileri şehit ediyorlar. Ailesi tabii kurtuluyor ama etrafındakilerin çoğu muharipler şehit oluyor. Bu çok acı bir gün. Daha sonra Iraklılar Hazreti Hüseyin'e yardım etmedikleri için o gün matem tutuyorlar. Vücutlarını kırbaçlayarak, kılıçlarla keserek matem tutuyor. Biz niye yardım etmedik böyle kıymetli bir insana diye. Daha sonra Hazreti Hüseyin'i bahane ederek hükümete karşı ayaklananlar da bu 10 Muharrem ayinlerini bir halkı galeyana getirmek için bir vesile olarak kullanıyorlar. O zamandan bu zamana bu 10 Muharrem ayin şeyleri yapılıyor. Osmanlı Devleti'nde de Aleviler belli yerlerde bu 10 Muharrem matemini yapmaktadırlar. Sünniler İslam dininde matem olmadığını, ölüye üzülünür ama matem tutulmaz. Tutmak gerekseydi Hazreti Muhammed'e tutulurdu diyerek 10 Muharrem'i de matem yapmazlar. Ama bu Hazreti Hüseyin'e üzülmedikleri manasına gelmez. Nitekim şair küllü yevmin lena yevma aşura, küllü ardın lena ardu Kerbela demiş. Her yer bize Kerbela'dır. Her gün bini bize aşuredir. Yani biz her zaman Kerbela faciasının üzüntüsünü duyarız manasına gelmektedir. Bu bakımdan Alevilerin Muharrem ayına ve bilhassa 10 Muharrem'e verdikleri kıymet daha fazladır. Tarihi hadiseler sebebiyle. Günümüzde de Alevilerin bütün kesimleri artık bu matemlere katılmıyor. Bazıları bu matem geleneğini devam ettirmek üzere kan veriyor. Yani vücudu kan atman. Ama en çok tantanalı olan Muharrem ayinleri tabii İran'da ve Irak'ta yapılan Muharrem ayinleridir. Orada Şii hakimiyeti çok fazla olduğu için cemiyette bunlar bayağı bir sosyal
sokakta yürüyüş gösteri
tabii. Dönüşüm. Ve hatta siyasi bir gövde gösterisi olarak göze çarpıyor.
Bugünle ilgili yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenlerden bahsediyoruz. Şimdi bugünü ibadet ediyorum düşüncesiyle, bir ibadet düşüncesiyle aşure pişirerek ve onu dağıtarak geçirmemek lazım. Evet. Ama aşure pişirmenin herhangi bir sıkıntısı olmadığını yok, tekrar altını çizelim. Sorular geliyor bu konuyla ilgili.
Efendim şimdi şöyle, bu kutlu bir gün. Bugün hiçbir şey yapma. Hiçbir nefis muhasebesi yapma. Ben ne iyilikler yaptım, ne kötülükler yaptım, kimi kırdım, kimi incittim. Rabbime karşı vazifelerimi yerine getirdim mi? Anne babama karşı getirdim mi? Eşime karşı getirdim mi? Çocuklarıma karşı getirdim mi? Komşularıma, din kardeşlerime, bütün insanlığa karşı vecibelerimiz var. Bu vecibelerimizi yerine getirdik mi? Bundaki hatalarımız ve eksiklerimiz neler? Bunun muhasebesi yapılması lazım. Bugün insanın kalbini biraz dikkate, yumuşaklığa gelip normalinden farklı bir gönül kırıklığı içinde bugüne kıymet vermesi lazım. Yoksa ben aşure yaptım. Tamam, bugünün şeyini yerine getirdim. Bu olmaz. Yani bugünün ritüeli aşure değildir. Adeti aşuredir. Yoksa aşure yaparak tamam biz bugünü kutladık olmaz.
Yani yapmamız gerekeni yaptık evet, düşüncesine.
Bugün dua etmeli, daha çok ibadet etmeli, dua etmeli, insanlarla olan münasebetlerimizi düzeltmeli. Yani bugünü bu bakımdan farklı idrak etmeli. Ama bugün aşure yapmanın da mahsuru olmadığı gibi eğer ibadet maksadıyla yapmazsa sevap da kazanır. Çünkü aynen, o güne kıymet verdiği için, o gün bir tatlı yaptığı için, bunu dağıttığı için sadaka sevabı kazanır.
Herhangi bir tatlı da olabilir.
Herhangi bir tatlı, bu revani de olur, şekerpare de olur. Yani onun bugün olması şart değil ve başka bir günde aşure pişirilebilir. Bunların mahsuru yok. Bu çok yanlış anlaşılıyor, bana da çok sorarlar bunu. Aman aman o gün aşure yapmayın, niye? Hayır, o niyetle yaparsanız mahsurludur.
İşte onu ayırt etmek zor. Orada bir detay var.
Evet.
Ama tabii hani hangi niyetle yaptığı da insanların zaten herkes kalbindedir.
Herkesin kendisi bilir. Bunu ibadet için mi yapıyor? Daha doğrusu şöyle ibadet için mi? Yani bu olmazsa olmaz diye mi yapıyor? Yoksa başka niyetle mi? Çünkü gene tabii ki aşure de ibadet niyetiyle pişirilir. Yani ben bu aşureyi yapayım, çoluk çocuğumu yedireyim, konu komşuya dağıtayım. Ama mutlaka aşure bu sevabı hasıl eder. Başka tatlı veya başka yiyecek, başka ziyafet bu sevabı hasıl etmez diye inanmak İslam dininin prensiplerine aykırıdır.
Yine bununla birlikte bugün çoluğumuza çocuğumuza bir şeyler almak.
Tabii.
Yeni bir şeyler.
Tabii yeni bir şeyler almak, hediyeler almak. Mesela Muharrem hediyeleri vardı. Eskiden Muharrem hediyeleri 10 Muharrem'de verilirdi. 1 Muharrem'de verilmezdi. Ondan sonra bugün dediğim gibi her zaman almadığı yiyecekleri almak, her zaman yapmadığı yiyecekleri yapmak. Millet nasıl yılbaşında farklı ziyafetler veriyorsa onu 10 Muharrem'e tahsis etmek iyidir. Yani bugüne kıymet vermek alametidir.
Bu akşam evimize misafir ağırlasak ya da bir yerlere tabii giderken bir şeyler götürsek, evet, gittiğimiz yere.
Normal zamanda sevap olan şey 10 Muharrem'de daha sevap olur. Yoksa başka zaman sevap değil denemez.
Denemez.
Bugün daha fazla sevaptır.
Tabii yine günlerimize de galiba sahip çıkmak lazım. Mesela filmlerde görüyoruz yabancıların en küçük bir günü bile değerlendirip tatil yaptığını, işte insanların birbiriyle telefonlaştığını, hediyeler aldığını, özellikle çocukları sevindirdiğini. Halbuki bizim de işte bugün öyle güzel bir gün. Bunun dışında kandillerimiz var. O günlerde de çocukları sevindirip bu günleri güzel hatırlamalarını sağlayabiliriz.
Çocukları sevindirmenin ayrıca bir ehemmiyeti var. Çocuklar bunu severler. Yani çocukları sevindirirseniz bu günleri bilirler, tanırlar ve severler. Yani çocuklarda bu kültürün yerleşmesi için mutlaka onların sevindirilmesi gerekiyor. Dediğiniz gibi bir filmde, bir romanda şükran günü bilmeyen kimse yoktur Amerikalıların. Noellerini, Paskalyalarını bilmeyen yoktur. Hatta hiç alakasız bir Amerikan filminde mutlaka Yom Kipur'dan bahseder, Hanuka'dan bahseder, yani Yahudi bayramlarından da bahseder. Ama Müslümanların çoğu iki bayramdan başka kandilleri de bilmez, 10 Muharrem'i de bilmez. Şaşırırlar hatta bu şeyde. Bu doğru değil. İnsanın kültürüne, geleneklerine sahip çıkması lazım. Bu 10 Muharrem'den, Aşure'den bahsetmemizin sebebi de budur. Aşure'ye sahip çıkmak da bir geleneğe sahip çıkmaktır. Yoksa kaybolup gider. Halbuki geleneklerini kaybeden cemiyetler ayakta duramazlar. Hafızasını kaybetmiş insanlar gibi olur.
Bunlar bizim köklerimiz aslında. Evet. Bunlarla bağlanıyoruz birbirimize.
Sonra bunlar insanın sosyalleşme vesilesidir. Avrupa'da, Amerika'da insanlar fevkalade asosyal yaşadıkları için bu günler onları en azından sosyal hayatlarını canlandırmalarına vesile oluyor. Bakıyoruz mesela Noel'de yemek veriyor, ailesini çağırıyor. Paskalya'da
belki de senede bir kez buluşuyor.
Senede bir kez olsun ama bu bir vesile oluyor. Yani bizde de bugünlere sahip çıkarsak yarın bizim de olacağımız o. Biz de giderek Avrupalılaşıyoruz, Amerikalılaşıyoruz hayat itibariyle, asosyalleşiyoruz. Hele bu bilgisayar çağında. Bugünler işte ise o gün onu aşmaya bir yardımcı teşkil eder aynı zamanda.
Mesela tatlıyı yaparken ya da şurayı yaparken bir takım ritüeller var mıdır? Mesela evdeki herkesin içine bir şey atması falan gibi.
Evet efendim, bu içine atılan bakliyatın evdekilerden herkese atılması. İlk şeyi atan kimsenin ailede veya etrafta hürmet görülen, mesela evladı Resul, yaşlı, mübarek olduğuna inanılan birisinin olmasına, bunlara dikkat ederler. Her şeyi katarken işte dualar okuyor, salavat getiriyor. Yani eski hanımlar bunu yaparlardı. Şimdi bunları da biz anladan beklemek belki zor. Ama bunlar dini olmaktan ziyade insanların eli bereketlidir. Yani kimin ne olduğu da belli olmaz. Çok küçük gördüğünüz, basit zannettiğiniz insanlara Allah katında çok kıymetlidir. Onun attığı şey bereketli olur. Yani şimdi de bereket yönü vardır. Bereket demek manevi bolluk demektir. Yani bir şey az olur ama herkese yeterse bereketi var demektir. İşte bu çeşitli ellere yemeğe müdahale ettirmenin sebebi de bizden yani de belki yoksa karşı taraftakinde bereket vardır. Onun bereketi bu yemeğe intikal etsin. Bu da güzel bir tevazudur.
Aile içinde de ayrıca bir paylaşım
tabii,
galiba.
Tabii.
Hani gel işte hadi bakalım pirinci de ıslatmıştık, haşlamıştık, onu da sen at derken bir yandan da öğretiyoruz
beraberce
aslında.
Beraberce iş yapmayı, beraberce bir şeyler yapmayı, paylaşmayı, işte Avrupalılar da bunu seviyorlar ya, öne tavsiye ediyorlar, teklif ediyorlar ya, beraberce bir şey yapma insana bir güç verir.
Dolayısıyla çoluk çocuk demeden küçük büyük herkesin içine katılması.
Katmasında fayda var.
Birazcık elinin hamuruyla.
Bizde zaten aşure yapılması hakikaten bir bayram günü gibiydi. Biz çok severdik aşureyi. Zahmetli de bir şey. Zor da pişiyor. O zaman şimdiki gibi düdüklüler, ocaklar falan. Bakır tencerelerde ayrı ayrı pişiyor
tek
falan.
Tek.
Çok da pişiyor. Yani onu dağıtmak bile bize bir zevk gibi gelirdi. Ekmek almaya git deseler gitmemek için 40 bahane uydurduk ama aşure dağıtmak öyle değildi. Gidersin bir daha gelirsin. Çünkü elinde kocaman tencereyle gidiyorsunuz. Öyle hani gitmişken onu da onu oraya bırakayım olmaz. Birini bırakacaksınız, geleceksiniz, öbürünü götüreceksiniz.
Bir de şeydir hani aşurenin tabağını verirsiniz. Biz evet, tabakla dağıtırız. Tabağını verirsiniz. Tabağı yıkamadan al.
Ha o da adettir.
Evet. Derdi annem. Evet. Tabağı bekle, yıkamadan,
yıkamadan
al.
Evet.
O da herhalde şey.
Şimdi şöyle yani yıkatmak zaten bir nezaketsizlik olur. Ona bir daha bir şey koymasını beklemek olur. Hı hı. O zaman bu aşureden beklenen fayda azalır. Karşısına bir şey geldiği için. Karşısına bir hediye gelmeden alınıyor tabak.
Yıkamadan tabağı al derdi, ben hatırlıyorum annemin sözünü. Şimdi tabii hani eskiden olduğu kadar çok dağıtılmıyor, kabul etmek
şöyle,
lazım.
Şöyle şimdi zaten insanlar...
Yediği zor tutturuyoruz.
İnsanlar zaten konu komşuyu çok fazla tanımıyor. Büyük apartmanlar, uydu kentler veya nerede olursa olsun insan çok fazla komşularla münasebet yok. Hele çalışan insanların zaten çok süratli bir hayatı var. Akrabalar eskisi gibi yakında oturmuyor. Eskiden akrabalar iki sokak ileride otururdu. İnsanlar mahallenin malıydı. Şimdi hiçbir insan mahallenin malı değil. Öyle olunca dağıtacak insan bulmak zor hakikaten.
İstanbul'da aşure nasıl pişirilir ve dağıtılır? Özel içine konan malzemeler olur mu?
Biraz evvel saydıklarım yani buğday, nohut, fasulye, pirinç mutlaka içine konuyor, şeker efendim. Ve üstüne mutlaka süsleme, şimdi incir konuyor, kuru incir konuyor, kuru kayısı konuyor, elma veya armut konuyor mevsimine göre. Ondan sonra badem ihtiyaridir, badem çok konmuyor ama ceviz, fındık ve yer fıstığı mutlaka süslemede konur, nar mutlaka konur.
Şimdi tam mevsimdeyiz.
Tam da mevsim. Bazen mevsim olmadığı için hatta yani narın saklanması da mümkün değil. Yani mevsiminde denk geldiği zaman ama ne iyi oldu, nara da denk geldi derler.
Onu da evet, üzerine ilave edip. Tabii onun mayhoş bir tadı var. Evet. Aşırı da tatlı tatlı. İkisi
tatlı, nötrleştirir. Bir de nar en güzel süsleme. Onun görüntüsü gibi süsleyen şey, kırmızı rengi parlak.
Bir de suyu falan da akmıyor ya.
Akmıyor evet.
Güzel görünüyor.
Karıştırmıyor şeyin evet, tadını.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sizde pişti mi diye sorayım, pişecek mi?
Bizde de pişti. Evet.
Pişti. Afiyet olsun.
Herkese tekrar tebrik ediyoruz aşurelerini.